10. Bölüm Serseri Bludger. Profesör Lockhart, cin peri felaketinden beri sınıfa canlı şeyler getirmiyordu. Onun yerine onlara kitaplarından bölümler okuyor, bazen de daha dramatik bölümleri oynatıyordu. Bu yeniden canlandırmalar için kendine yardımcı olarak da genellikle Harry'i seçiyordu. Harry şimdiye kadar kurbanı olduğu boş boğaz lanetten Lockhart sayesinde kurtulan basit bir Transilvanya köylüsünü, kafasını üşütmüş bir yetiyi ve Lockhart onu lanetlediğinden beri kıvırcık salata dışında bir şey yememiş bir vampiri oynamak zorunda kalmıştı. Bir sonraki karanlık sanatlara karşı savunma dersinde bu sefer de kurt adam rolü oynamak için kendini sınıfın önüne çeke çeke çıkarılmış buldu. Lockhart'ın keyifli olmasını istemek için çok geçerli bir neden olmasa bunu yapmayı reddedecekti.
Yüksek sesle güzel bir uluma Harry. Nah şöyle. Ve sonra inanır mısınız bilmem üstüne çullandım. İşte böyle. Yere yapıştırdım gördüğünüz gibi. Tek elle onu yerde tutmayı becerdim. Ötekiyle de asamı gırtlağına dayadım. Sonra geri kalan kuvvetimi topladım ve acayip karmaşık homorfus büyüsünü yaptım. Açması bir yenilti çıkardı. Devam et Harry. Daha yüksek. Bu kürkü yok oldu. Tırnakları büzüldü ve yeniden bir adama döndü. Basit ama etkin. Ve bir köy daha beni sonsuza kadar onları her ay kurt adam saldırılarının dehşetinden kurtaran kişi olarak hatırlayacak.
Zil çalınca Lockhart ayağa kalktı.
Ödev, Vaga Vaga kurt adamını yenişim üzerine bir şiir yazın. En iyi kompozisyonun sahibine sihirli benim imzalı kopyaları.
Öğrenciler çıkmaya başladı. Harry sınıfın arkasına, Ron ve Hermione'nin onu bekledikleri yere döndü. ''Hazır mıyız?'' diye mırıldandı. Hermione sinirli sinirli, ''Herkes gidene kadar bekleyin.'' dedi. ''Şimdi.'' Elinde bir kağıt parçasını sıkı sıkı tutarak Lockhart'ın masasına yaklaştı. Harry ve Ron hemen arkasındaydı.
''Profesör Lockhart.''
diye kekeledi.
Ben kitaplıktan bu kitabı almak istiyordum. Sadece bilgi edinmek üzere okumak için.
Eli hafifçe titreyerek kağıdı uzattı.
Ama mesele şu ki kitaplığın kısıtlı bölümünde. Bir öğretmenin imzasına ihtiyacım var. Eminim ki bu kitap sizin gulyabanelerle gezip tozmakta etkisini ağır ağır gösteren zehirler konusunda dediklerinizi anlamama yardımcı olacak.
Lockhart,
''Gulyabanilerle gezip tozmak, ha?''
dedi. Hermione'den notu alarak ona ağzı kulaklarında gülümsedi.
''Belki de en sevdiğim kitabım. Hoşuna gitti mi?''
''Ha evet,'' dedi Hermione hevesle. ''Hele sonuncu gulyabaniye çay süzgeciyle kapan kurmanız ne kadar akıllıca.''
''Sanırım kimse benim bu yılki en iyi öğrencime biraz iltimas geçmeme karşı çıkmaz.''
dedi Lockhart dostça ve devasa bir tavus kuşu tüyü çıkardı. Ron'un yüzündeki tiksinme ifadesini yanlış yorumlayarak
''Evet''
diye devam etti.
''Güzel değil mi? Genellikle kitap imzalamak için saklarım ama...''
Kağıda koskoca, kıvrımlı bir imza atıp Hermione'ye geri verdi. Hermione beceriksiz parmaklarla notu katlayıp çantasına koyarken de
''Ne? Harry?''
dedi Lockhart.
''Demek yarın sezonun ilk Quidditch maçı var, öyle mi? Gryffindor-Slytherin maçı sanırım. Senin yararlı bir oyuncu olduğunu duydum. Ben de bir arayıcıydım. Milli takım denemelerine çağrıldım ama hayatımı karanlık güçlerin ortadan kaldırılmasına adamaya karar verdim. Gene de eğer biraz özel antrenmana ihtiyacın olursa lütfen çekinmeden söyle. Aynı derecede iyi olmayan oyunculara bildiklerimi aktarmak beni hep mutlu eder.
Harry'nin boğazından ne ödüğü belirsiz bir ses yükseldi. Sonra da Ron ve Hermione'nin arkasından bir acele odadan çıktı. Üçü nottaki imzayı incelerken
"İnanmıyorum," dedi Harry. "Hangi kitabı istediğimize bakmadı bile."
"Beyinsiz bir rezil de ondan,"
dedi Ron.
"Ama kime ne? İstediğimizi elde ettik ya."
Kitaplığa doğru koşarcasına giderlerken Hermione tiz bir sesle
''Beyinsiz bir rezil değil işte.'' dedi.
bu yılki en iyi öğrencisi olduğunu söyledi diye.
Kitaplığın her şeyi saran sükunetine girince seslerini alçalttılar. Kitaplık görevlisi Madame Pince zayıf, sinirli bir kadındı. Yeterince beslenmemiş bir akbabayı andırdı.
Fevkalade muktedir iksirler mi?
Diye tekrarladı kuşkuyla. Bir yandan da notu Hermione'nin elinden almaya çalışıyordu. Ama Hermione'yi bırakmıyordu. Soluk soluğa
"Ben de kalabilir diye umuyordum."
dedi. Ron notu onun elinden kurtarıp Madame Pince'in önüne doğru iterek
"Hadi ama," dedi. "Sana başka bir imza alırız. Lockhart her şeyi imzalar. Yeter ki imzalayabileceği kadar bir süre sabit kalsın."
Madame Pince sanki sahte olduğundan endişe ediyormuş gibi notu ışığa tuttu. Ama not bu sınavdan geçti. Azametle yürüyüp yüksek raflar arasında kaybolan Madame Pince birkaç dakika sonra büyük ve küflüymüş gibi görünen bir kitabı taşıyarak geri döndü. Hermione kitabı dikkatle çantasına yerleştirdi. Çok hızlı yürümemeye ve suçlu görünmemeye özen göstererek kitaplıktan çıktılar. 5 dakika sonra gene Mızmız Myrtle'ın bozuk tuvaletinde üstlenmişlerdi. Hermione, Ron'un itirazlarını buranın aklı başında bir kimsenin geleceği son yer olduğunu söyleyerek çürütmüştü. Yani kendi kendilerine kalacakları kesindi. Mızmız Myrtle kendi tuvaletinde gürültüyle ağlıyordu. Ama onlar ona aldırmıyordu, o da onlara. Hermione fevkalade muktedir iksirleri dikkatle açtı. Üçü de nemli ve benekli sayfaların üstüne eğildiler. Daha ilk bakışta kitabın neden kısıtlı bölümde olduğu belliydi. İksirlerden bazıları düşünmesi bile insanı neredeyse korkutacak cinsten tüyler ürpertici sonuçlara yol açıyordu. Üstelik kitapta pek nahoş çizimler de vardı. İçlerinden biri içi dışına çıkmışa benzeyen bir adamı, biri de başından birkaç çift fazladan kol bacak çıkmış bir cadıyı gösteriyordu. Hermione üzerinde çok özlü iksir yazan sayfayı bulunca heyecanla
''İşte!''
dedi. Başka bir insana dönüşmenin ortasında olan insanların çizimleriyle süslüydü. Harry ressamın onların yüzündeki büyük acıyı hayal etmiş olmasını gönülden diledi. Reçeteye bakarlarken Hermione
''Bu gördüğüm en karmaşık iksir!''
dedi. Sonra da mırıldanarak parmağını malzeme listesinden aşağı doğru indirdi.
''Zar kanatlı sinekler, sülükler, hardal otu ve çoban değneği. Eh, bunlar yeterince kolay. Hepsi öğrenci dolabında var. Oradan alabiliriz. Ay, bakın.
İki boynuzlu bir atın boynuzunun tozu.
Bunu nereden buluruz bilmiyorum.
Yüzülmüş, doğranmış kanguru derisi.
Bu da nazik bir konu. Ve tabii kime dönüşmek istiyorsan ondan bir parça.
Ron sertçe, pardon, diye sordu. Ne demek istiyorsun yani? Kime dönüşmek istiyorsan ondan bir parça diye. İçinde krabin ayak tırnakları olan bir şey içecek değilim.
Hermione sanki onu duymamış gibi devam etti.
Ama henüz bu konuda dertlenmemize gerek yok. Çünkü onları en son içine atıyoruz.
Ron nutku tutulmuş halde Harry'e döndü. Ama onun da başka sıkıntısı vardı.
Ne kadar çok şey çalmak zorunda kalacağımızın farkında mısın Hermione? Yüzülmüş doğranmış kanguru derisi. Bu kesinlikle öğrenci dolabında yoktur. Ne yapacağız yani? Snape'in özel stoğundan almak için odasına mı gireceğiz?
Bilmiyorum bu iyi bir fikir mi ama... Hermione kitabı pat diye kapattı.
Eğer ikiniz ödleklik edecekseniz mesele yok, dedi.
Yanaklarında pes pembe lekeler vardı. Gözleri de her zamankinden parlaktı.
Ben kurallara karşı çıkmak istemiyorum. Anlıyorsunuz ya, sadece ana babası Muggle olanları tehdit etmenin zor bir iksir kaynatmaktan çok daha kötü olduğunu düşünüyorum. Ama eğer siz varis Malfoy mu değil mi öğrenmek istemiyorsanız şimdi dosdoğru Madame Pince'e gider ve kitabı geri...
Ron, senin bizi kurallara karşı gelmeye ikna edeceğin günü göreceğimi hiç sanmazdım, dedi. Pekala, yapıyoruz. Ama ayak tırnağı yok, tamam mı?
Daha mutlu görünen Hermione kitabı yeniden açarken Harry, yapmak ne kadar alacak peki? Diye sordu.
Hardal otunu dolunayda toplamak gerektiğine, zar kanatlı sineklerin de bir gün ağır ağır pişmesi gerektiğine göre bir ayda hazır olur sanırım. Eğer bütün malzemeleri bulabilirsek.
Bir ay mı? dedi Ron. Bir ayda Malfoy okuldaki Muggle anababalıların yarısına saldırabilir.
Hermione'nin gözlerinin yeniden tehlikeli bir şekilde kısıldığını görünce hemen ekledi.
Ama elimizdeki en iyi plan bu. Öyleyse tam gaz diyorum.
Ancak Hermione tuvaletten çıkmaları için yola çık mı diye kontrol ederken Ron gene de Harry'e fısıldadı.
Eğer yarın Malfoy'u süpürgesinden düşürebilirsen işi çok daha sorunsuz hallederiz.
Harry cumartesi sabahı erkenden uyandı ve bir süre yatarak o günkü Quidditch maçını düşündü. Sinirliydi. Özellikle Gryffindor kaybederse Wood'un ne yapacağı düşüncesi onu rahatsız ediyordu. Ama altının satın alabileceği en hızlı yarış süpürgelerine binmiş bir takımla karşı karşıya gelme fikri de yeterince sinir bozucuydu. Slytherin'i yenmeyi hiç bu kadar istememişti. İçi çalkalanarak yarım saat orada yattıktan sonra kalktı, giyindi ve erkenden kahvaltıya indi. Gryffindor takımının geri kalanını orada buldu. Uzun, boş bir masada kafa kafaya vermiş oturuyorlardı. Gergin görünüyorlar, pek konuşmuyorlardı. Saat 11'e gelirken bütün okul Quidditch stadyumuna doğru yola koyuldu. Bunaltıcı bir gündü. Havada fırtına kokusu vardı. Harry tam soyunma odasına girerken Ron ve Hermione koşarak ona şans dilemeye geldiler. Takım parlak kırmızı Gryffindor cübbelerini giydi. Sonra da Wood'un maç öncesi hep yaptığı moral verici konuşmayı dinlemek için oturdular. Wood, "Slytherin'in bizimkilerden iyi süpürgeleri var," diye söze başladı. "Bunu inkara gerek yok. Ama bizim süpürgelerimizin üstünde daha iyi adamlar var. Onlardan iyi çalıştık. Her türlü havada uçtuk."
"Bak bu doğru,"
diye mırıldandı George Weasley.
"Ağustos'tan beri doğru dürüst kuruyamadım."
"Ve onları o küçük sümüklü Malfoy'u parayla takımlarını aldıklarına pişman edeceğiz."
Coşkuyla göğsü kabaran Wood Harry'e döndü.
"Arayıcı olmak için sadece zengin bir babanın yetmediğini onlara göstermek sana kalıyor Harry. Ya o senin için Malfoy'dan önce yakala ya da denerken öl Harry. Çünkü bugün kazanmamız gerekiyor. Kazanmalıyız."
"Yani herhangi bir baskı yok Harry,"
dedi Fred göz kırparak. Sahaya çıkarlarken büyük bir gürültüyle karşılandılar. Daha çok lehte tezahürat. Çünkü Ravenclaw ve Hufflepuff da Slytherin'in yenilmesini çok istiyordu. Ne var ki kalabalıktaki Slytherinler gene de yuhların ve ıslıkların duyulmasını sağladılar. Quidditch hocası Madame Hooch, Flint ve Wood'dan el sıkışmalarını istedi. Onlar da birbirlerine tehdit edici bakışlar atıp birbirlerinin elini gereğinden biraz daha fazla sıkarak bunu yaptılar.
"Ben düdük çalınca," dedi Madame Hooch. "Üç, iki, bir."
Kalabalığın bağırtısı onlara hız verirken 14 oyuncu kurşuni gökyüzüne doğru yükseldi. Harry hepsinden yükseğe uçarak Snitch'i bulmak için çevreyi taradı. Malfoy süpürgesinin hızını göstermek istermiş gibi ok misali onun altından geçerken
"Keyfin yerinde mi yaralı kafa?"
diye haykırdı. Harry'nin cevap verecek vakti yoktu. Tam o anda ağır, kara bir bludger hızla üstüne geliyordu. Öyle ucu ucuna kaçtı ki geçerken saçını sıyırdığını hissetti.
"Ucuz atlattın Harry,"
dedi George. Sopası elinde onun yanından şimşek gibi geçerken bludger'ı Slytherin'e gerisin geri göndermeye hazırlanıyordu. Harry onun bludger'a Edwin Pusey yönünde güçlü bir darbe vurduğunu gördü. Ama bludger havada yön değiştirdi ve gene dosdoğru Harry'e geldi. Harry ondan kaçınmak için hemen aşağı indi. George da Malfoy'a doğru hızla vurmayı başardı. Bludger gene bir bumerang gibi yarı yolda döndü ve Harry'nin başına doğruldu. Harry hızını artırıp şimşek gibi sahanın öbür ucuna yollandı. Bludger'ın arkasından ıslık çalarak geldiğini duyabiliyordu. Neler oluyordu? Bludger'lar asla böyle bir oyuncu üzerinde yoğunlaşmazlardı. Onların görevi mümkün olduğu kadar çok kişiyi süpürgelerinden düşürmeye çalışmaktı. Fred Weasley diğer başta Bludger'ı bekliyordu. O topa bütün kuvvetiyle vururken Harry kafasını eğdi. Bludger'ın yönü değişti. Fred sevinçle
"İşini gördük!"
diye bağırdı ama yanılıyordu. Sanki mıknatısla Harry'e çekiliyormuş gibi Bludger bir kez daha onun ardından hamle etti.
Harry de son sürat kaçmak zorunda kaldı.
Yağmur başlamıştı. Harry ağır damlaların yüzüne düştüğünü hissediyordu. Gözlüğü ıslanıyordu. Oyunun geri kalanında neler olup bittiği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Ta ki maçı anlatan Lee Jordan'ın
"Slytherin sıfıra karşı 60 puan önde"
dediğini duyana kadar. Slytherinlerin üstün süpürgeleri görevlerini yerine getiriyordu besbelli. Bu arada çılgın Bludger da Harry'i düşürmek için elinden geleni yapıyordu. Fred ve George şimdi iki yandan onun o kadar yakınında uçuyorlardı ki Harry harman döver gibi havada savrulan kollardan başka bir şey göremiyordu. Sınıçı da değil yakalama, görme şansı bile elde edememişti. Fred,
"Birisi bu Bludger'la oynamış"
diye homurdanarak sopasını var gücüyle yeniden Harry'e bir saldırı düzenleyen Bludger'a vurdu. George hem Wood'a işaret etmeye hem de Bludger'ın Harry'nin burnunu kırmasını önlemeye çalışırken
"Mola almamız gerek"
dedi. Anlaşılan Wood mesajı almıştı. Madame Hooch düdük çaldı. Harry, Fred ve George hala çılgın Bludger'dan kaçınarak balıklama aşağı daldılar. Gryffindor takımı bir araya toplandı. Seyirciler arasındaki Slytherinler takımları lehinde tezahürat yaparken Wood
"Neler oluyor?"
diye sordu.
"Bizi yere yapıştırdılar. Fred ile George, Bludger Angelina'nın sayı yapmasını önlerken siz nerelerdeydiniz?"
George öfkeyle
"7 metre yukarıda öbür Bludger'ın Harry'yi öldürmesini engellemeye çalışıyorduk Oliver,"
dedi.
"Biri o Bludger'a bir şeyler yapmış. Harry'yi rahat bırakmıyor. Oyun boyunca başka kimseye gitmedi. Slytherin'in bununla bir ilgisi olmalı."
Wood kaygıyla "Ama Bludger'lar son antrenmanımızdan beri Madame Hooch'un odasında kilitli," dedi. "Antrenmanda da hiçbir şeyleri yoktu." Madame Hooch onlara doğru geliyordu. Onun omzunun üstünden Harry, Slytherin takımının yuhalayarak onun yönünde işaret ettiklerini görebiliyordu. Madame Hooch gittikçe yaklaşırken
"Dinleyin," dedi Harry. İkiniz hep benim çevremde uçtuğunuz sürece sinici ancak kolumdan içeri uçarsa yakalarım. Takımın geri kalanına dönün. Bırakın o serseriyle ben ilgileneyim."
"Salaklık etme," dedi Fred. "Kafanı koparacak."
Wood bir Harry'e bir Weasley'lere bakıyordu. Alicia Spinett kızgınlıkla
"Oliver bu çılgınlık," dedi. "Harry'nin kendi başına o şeyle başa çıkmasına izin veremezsin. Bir soruşturma iste.
Eğer şimdi durursak maçı gözden çıkarmamız gerekir," dedi Harry.
"Ve bir çılgın Bludger yüzünden Slytherin'e maç verecek değiliz. Hadi Oliver, onlara beni rahat bırakmalarını söyle."
George, Wood'a hiddetle
"Bu senin suçun,"
dedi.
"Ya Snitch'i yakala ya da denerken öl. Ona böyle aptalca şey söylenir mi?"
Madame Hooch yanlarına gelmişti.
"Oyuna devam etmeye hazır mısınız?"
diye sordu Wood'a. Wood, Harry'nin yüzündeki kararlı ifadeye baktı.
"Tamam," dedi. "Fred, George, Harry'i duydunuz. Onu rahat bırakın. Bludger'la kendi başa çıksın."
Yağmur şimdi daha da hızlı yağıyordu. Madame Hooch'un düdüğü üzerine Harry yere tekmeyi basıp yükseldi ve Bludger'ın arkasında olduğunu belli eden hışırtıyı duydu. Harry daha da fazla yükseldi. Kavisler çizdi, helezon çizdi, dimdik daldı, zikzaklar yaptı, yuvarlandı. Başı dönüyordu. Ama gene de gözlerini iyice açık tuttu. Bludger'ın vahşi bir başka dalışından kaçınmak için yağmur gözlük camlarını beneklendirir ve burun deliklerinden içeri girerken tepe üstü döndü. Kalabalığın güldüğünü duyuyordu. Evet, çok aptal görünüyor olmalıydı. Ama serseri Bludger ağırdı ve onun kadar hızlı yön değiştiremiyordu. Stadyumun kenarlarında Luna Park'taki eğlence trenlerini andıran bir tur başlattı. Gümüş yağmur tabakaları arasından Adrian Pusey'in Wood'un yanından geçmeye çalıştığı Gryffindor karesini görmeye çalıştı. Kulaklarındaki ıslık sesi Harry'e Bludger'ın onu gene kıl payı kaçırdığını anlattı. Dost doğru geriye dönüp ters yönde hızlandı. Harry havanın ortasında Bludger'dan kaçmak için saçma sapan bir topaç dönüşü yapmak zorunda kaldığı sırada Malfoy
"Bale eğitimi mi yapıyorsun Potter?"
diye haykırdı. Harry uçup gitti. Bludger biraz arkasından onu izliyordu. Harry dönüp nefretle Malfoy'a bakarken
Altın Sinici gördü. Malfoy'un sol kulağının birkaç santim yukarısındaydı. Ve Harry'e gülmekle meşgul olan Malfoy topu görmemişti. Harry endişe dolu bir anda ya Malfoy kafasını kaldırıp da Sinici görürse diye son hızla onun yanına gitmeye cesaret edemedi. Havanın ortasında asılı kaldı. Bum! Gereğinden bir saniye daha fazla hareketsiz kalmıştı. Bludger sonunda onu yakaladı, dirseğine vurdu. Harry kolunun kırıldığını hissetti. Gözleri bulanık, kolundaki kavurucu acıyla sersemlemiş, yağmurdan sırılsıklam süpürgesinde yana doğru kaydı. Bir dizi hala süpürgenin üzerinde kıvrılmış duruyordu. Sağ kolu hiçbir işe yaramaz halde yandan aşağı sarkıyordu. Bludger ikinci bir saldırı için süratle geldi. Bu sefer yüzüne hedef almıştı. Harry ona şaşırtmaca verdi. Uyuşmuş beynine iyice yerleşmiş bir fikir vardı. Malfoy'a git. Bir yağmur ve ağrı bulutu arasında aşağısındaki parıldayan pis pis gülen yüze doğru daldı ve gözlerinin korkudan büyüdüğünü gördü. Malfoy Harry'nin ona saldırdığını sanmıştı. Ne oluyor? Diye soluğunu tuttu. Harry'nin yolundan kaçtı. Harry sağlam elini süpürgeden çekerek delice hamle etti. Parmaklarının soğuk Sinici kavradığını hissediyordu. Ama şimdi süpürgesini sadece bacaklarıyla tutuyordu. O dosdoğru yere iner, bir yandan da bayılmamaya çalışırken aşağıdaki kalabalıktan bir haykırış yükseldi. Pat diye çamura vurdu. Süpürgesinden yuvarlandı. Kolunun çok garip bir açısı vardı. Acıyla aklı karışmış halde sanki çok uzaktan geliyormuş gibi ıslıklar ve haykırışlar duydu. Dikkatini sağlam elindeki Snatch üzerinde topladı. Aha! Dedi belli belirsiz. Kazandık. Ve bayıldı. Kendine geldiğinde yüzüne yağmur vuruyordu. Hala sağda yatıyordu ve üzerine birisi eğilmişti. Parıldayan dişler gördü.
Ah hayır! Sen değil!
Diye inledi. Lockhart çevrelerini sarmış kaygılı Gryffindor seyircilerine
''Ne söylediğini bilmiyor.''
dedi.
''Merak etme Harry, kolunu halletmek üzereyim.''
''Hayır.'' dedi Harry. ''Böyle kalsın daha iyi. Mersi.''
Doğrulmaya çalıştı ama acı müthişti. Yakınlarda aşina bir klik sesi duydu. Yüksek sesle
''Bunun fotoğrafını istemiyorum Colin.''
dedi. Lockhart onu teskin etti.
''Sen uzan bakalım Harry. Olup olacağı basit bir büyü. Sayamayacağım kadar çok kullanmışımdır.''
Harry sıkılmış dişler arasından
''Niye hastane kanadına gitmiyorum ki?''
diye sordu. Arayıcısı sakatlandığı halde sırıtmaktan kendini alamayan çamurlar içindeki Wood
''Gerçekten de gitmesi gerek profesör.''
dedi.
''Harika bir yakalayıştı Harry. Cidden müthişti. En iyi yakalayışın diyebilirim.''
Harry çevresindeki bacak ormanı arasından Fred ve George Weasley'nin serseri Bludger'ı bir kutuya koymaya çalıştıklarını gördü. Hala aslanlar gibi mücadele ediyordu. Cübbesinin yeşim yeşili kollarını sıvayan Lockhart
''Geri çekilin.''
dedi. Harry halsiz halsiz
''Hayır, yapmayın.''
diyebildi. Ama Lockhart asasını fıldır fıldır döndürüyordu bile. Bir saniye sonra da Harry'nin koluna doğrultmuştu. Harry'nin omzunda garip ve nahoş bir duyum başladı. Parmak uçlarına kadar her yere yayıldı. Sanki kolunun havası indirilmiş gibiydi. Neler olduğuna bakmaya cesaret edemiyordu. Ama çevresindekiler birden soluklarını tutup Colin Creevy de deliler gibi makinesinin düğmesine basmaya başlayınca en berbat korkularının gerçekleştiğini anladı. Kolunda artık acı hissetmiyordu. Ama kolu da artık kol hissi vermiyordu zaten.
''Ah!'' dedi Lockhart. ''Evet. Bu bazen olabiliyor. Ama mesele şu ki kemikler artık kırık değil. Akılda tutmamız gereken bu. Hadi Harry, şimdi tıpış tıpış hastane kanadına git bakalım. Mr. Weasley, Miss Granger, ona eşlik eder misiniz? Ve Madame Pomfrey de yapabilir. Seni biraz toparlayabilir.''
Harry ayağa kalkarken kendini tuhaf şekilde dengesiz hissetti. Derin bir nefes alarak sağ tarafına baktı. Gördükleri az daha yeniden bayılmasına sebep oluyordu. Cübbesinin kol deliğinden kalın,
ten rengi bir kauçuk eldivene benzeyen bir şey sarkıyordu. Parmaklarını oynatmaya çalıştı. Hiçbir şey olmadı. Lockhart, Harry'nin kemiklerini düzeltmemişti. Onları ortadan kaldırmıştı. Madame Pomfrey bu durumdan hiç memnun olmadı. "Dosdoğru bana gelmeliydin," diye patladı. Bir yandan da yarım saat önce çalışan bir koldan kalan hüzün verici, gevşek şeyi yukarı kaldırıyordu. "Ben kemikleri bir saniyede düzeltirim ama onları yeniden büyütmek..." Harry umutsuzca "Ama yapabilirsiniz, değil mi?" dedi. "Yaparım elbette ama acı verecek," dedi Madame Pomfrey ürkütücü bir tavırla. Sonra da Harry'e bir pijama attı. "Gece burada kalman gerek." Ron, onun pijamasını giymesine yardım ederken Hermione de Harry'nin yatağı etrafında çekilen perdenin arkasında bekledi. Lastik gibi kemiksiz kolu pijamanın koluna sokmak hiç de kolay değildi. Ron, Harry'nin gevşek parmaklarını pijamanın manşetinden dışarı çekerken perdenin ardından seslendi. "Şimdi Lockhart'ı nasıl koruyacaksın bakalım Hermione? Harry kemiklerinin alınmasını istese bunu söylerdi."
"Herkes hata yapabilir. Hem artık acımıyor. Değil mi Harry?"
"Hayır," dedi Harry. "Ama başka bir şey yaptığı da yok." O kendini yatağa atarken kolu anlamsız biçimde çırpınıyordu. Hermione ve Madame Pomfrey perdenin ardından göründüler. Madame Pomfrey'nin elinde, üzerinde "İskebüy" yazan büyük bir şişe vardı. "Zor bir gece geçireceksin," dedi. Dumanları tüten şeyi büyük bir kulpsuz bardağa doldurup ona uzattı. "Kemikleri yeniden büyütmek pis bir iştir." İskebüyü içmek de öyleydi. Yutarken Harry'nin ağzını ve boğazını yaktı. Onu öksürttü, tıksırttı. Hala tehlikeli sporlar ve işinin ehli olmayan hocalar hakkında söylenip duran Madame Pomfrey gitti. Ron ve Hermione'yi Harry'nin biraz su içmesine yardımcı olsunlar diye bıraktı. Ron yüzünde bir sırıtış belirirken "Kazandık ya, ona bak," dedi.
"Ne biçim yakaladın ama, Malfoy'un yüzü öldürmeye hazır görünüyordu."
Hermione karanlık bir edayla "O Bludger'ı nasıl öyle ayarladığını merak ediyorum," dedi. Harry yastığa kendini attı.
"Bunu da çok özlü iksirişince ona soracağımız sorular listesine dahil edebilirsin. Umarım tadı bundan iyidir." "İçinde Slytherin'lerden parçalar olduğu halde mi?" dedi Ron. "Şaka ediyor olmalısın."
Hastane kanadının kapısı o anda ardına kadar açıldı. Leş gibi ve sırılsıklam Gryffindor takımı Harry'i ziyarete gelmişti.
"İnanılmaz bir uçuştu Harry," dedi George. "Az önce Marcus Flint'in Malfoy'a avaz avaz bağırdığını duydum. Snitch başının üstündeyken farkına varmamak hakkında bir şeyler işte. Malfoy hiç de hayatından memnun görünmüyordu."
Yanlarında pastalar, tatlılar ve şişeler dolusu bal kabağı suyu getirmişlerdi. Harry'nin yatağının etrafında toplandılar ve tam umut verici bir parti başlamak üzereydi ki Madame Pomfrey fırtına bulutu gibi gelip bağırdı. "Bu çocuğun istirahata ihtiyacı var. 33 kemik büyüyecek. Dışarı, dışarı dedim." Ve Harry, gevşek kolundaki bıçak saplanmış gibi sancılardan dikkatini çekecek hiçbir şey olmaksızın tek başına kaldı. Saatler sonra zifiri karanlıkta birden uyandı ve küçük bir ızdırap çığlığı attı. Kolu şimdi sanki büyük kıymıklarla doluymuş gibiydi. Bir saniye onu uyandıranın bu olduğunu düşündü. Sonra dehşetle birinin karanlıkta süngerle alnını sildiğini fark etti. "Çekil şuradan!" diye yüksek sesle bağırdı önce. Sonra da "Dobby!" dedi. Evcininin yerinden fırlamış, tenis topu büyüklüğünde gözleri karanlıkta Harry'e bakıyordu. Uzun, sivri burnundan aşağı tek bir gözyaşı süzülüyordu. Bedbaht bir ifadeyle
"Harry Potter okula döndü," diye fısıldadı. "Oysa Dobby Harry Potter'ı uyardı da uyardı. Ha efendim, niye Dobby'ye kulak asmadınız? Harry Potter neden treni kaçırınca eve dönmedi?"
Harry yastığına yaslanıp doğrularak Dobby'nin süngerini itti. "Burada ne yapıyorsun?" dedi. "Treni kaçırdığımı nereden biliyorsun?" Dobby'nin dudağı titredi. Harry de birden kuşkuya kapıldı. Yavaş yavaş "Sendin,"
dedi. Bölümün bizi geçirmesini sen engelledin. Başını hızla sallayan, kulakları lap lap vuran Dobby,
"Evet efendim, gerçekten öyle." dedi. Dobby saklanıp Harry Potter'ı gözledi ve kapıyı mühürledi. Ve Dobby'nin daha sonra ellerini ütülemesi gerekti.
Harry'e 10 uzun, bandajlı parmak gösterdi.
Ama Dobby aldırmadı efendim. Çünkü Harry Potter'ın emniyette olduğunu düşünüyordu. Ve Dobby, Harry Potter'ın okula başka bir şekilde gidebileceğini asla düşünmedi.
Öne arkaya, beşik gibi gidip gelerek çirkin kafasını sallıyordu.
Dobby, Harry Potter'ın yeniden Hogwarts'a döndüğünü duyunca öyle alt üst oldu ki efendisinin yemeğini yaktı. Dobby hiç öyle dayak yememiştir efendim.
Harry yeniden kendini yastıkların arasına bıraktı. Büyük bir öfkeyle "Az daha Ron'la beni okuldan attırıyordun." dedi. "Bu kemikler yerine gelmeden kaybolsan iyi olur Dobby. Yoksa gırtlağını sıkarım." Dobby halsiz halsiz gülümsedi.
Dobby ölüm tehditlerine alışkındır efendim. Dobby onlardan günde 5 tane alıyor.
Burnunu üzerine giydiği pis yastık kılıfının bir köşesine silerken öyle acınacak bir hali vardı ki Harry her şeye rağmen hırsının geçtiğini hissetti. Merakla "Niye bu şeyi giyiyorsun Dobby?" diye sordu.
"Bunu mu efendim?"
dedi Dobby yastık kılıfını çekiştirerek.
"Bu ev cininin köleliğinin işaretidir efendim. Dobby ancak efendileri ona giyecek şeyler verirse serbest kalır efendim. Aile Dobby'ye bir çorap bile vermemeye dikkat ediyor efendim. Yoksa evi sonsuza kadar terk etmekte özgür kalır."
Dobby kocaman gözlerini kılıfıyla sildi ve birden
"Harry Potter mutlaka eve gitmeli."
dedi.
"Dobby sanmıştı ki kendi bulacırı bu işe yeter."
"Senin bulacırın mı?" dedi Harry. Öfkesi gene dalga dalga yükselerek. "Ne demek yani senin bulacırın? O bulacırın beni öldürmeye çalışmasını sen mi sağladın?" Dobby dehşete kapıldı.
"Sizi öldürmek değil efendim. Asla sizi öldürmek değil. Dobby, Harry Potter'ın hayatını kurtarmak istiyor. Burada kalacağına, ciddi şekilde yaralanmış olarak eve gönderilsin, daha iyi efendim. Dobby sadece Harry Potter'ın eve gidecek kadar sakatlanmasını istedi."
Harry kızgın kızgın, "Ya hepsi bu mu?" dedi. "Benim eve parçalar halinde gönderilmemi neden istediğini söylemeyeceksin herhalde."
"Ha, Harry Potter bir bilseydi."
Dobby inledi. Paramparça yastık kılıfına daha da fazla yaş döktü.
"Bizim ayak takımının, kölelerin, sihir dünyasının tortularının gözündeki anlamını bir bilse. Dobby, adı anılmaması gereken kişi gücünün zirvesindeyken durumun nasıl olduğunu hatırlıyor efendim. Biz ev cinlerine haşerat muamelesi ediliyordu efendim. Gerçi Dobby'ye gene ediliyor ya efendim."
diye durumunu kabul etti. Yüzünü yastık kılıfıyla kurulayarak.
"Ama efendim, benim türümdekilerin çoğunun koşulları siz adı anılmaması gereken kişiye karşı zafer kazandığınızdan beri iyileşti. Harry Potter hayatta kaldı. Karanlık Lord'un gücü kırıldı ve yeni bir şafak doğdu efendim. Ve Harry Potter, karanlık günlerin asla sona ermeyeceğini düşünenlerimiz için bir umut ışığı gibi parladı efendim. Ve şimdi Hogwarts'ta korkunç şeyler olmak üzere. Belki de şimdiden oluyor ve Dobby Harry Potter'ın burada kalmasına izin veremez. Çünkü tarih kendini tekrarlıyor. Madem Sırlar Odası bir kez daha açıldı..."
Dobby donup kaldı. Korkudan nutku tutulmuştu. Sonra Harry'nin yatağının yanındaki komodinde duran su sürahisini yakaladığı gibi kendi kafasına vurdu ve gözden kayboldu. Bir saniye sonra gözler şaşı
"Kötü Dobby! Çok kötü Dobby!"
diye mırıldanarak yeniden yatağa doğru süründü. Harry,
"Demek sahiden bir Sırlar Odası var," diye fısıldadı. "Ve daha önce açıldı mı demiştin? Anlat bana Dobby."
Dobby'nin eli su sürahisine doğru yavaş yavaş ilerlerken cinin kemikli bileğini yakaladı. "Ama ben Muggle ana babadan doğmadım. Ben nasıl odanın tehdidi altında olabilirim ki?"
"Ha efendim, zavallı Dobby'ye daha fazlasını sormayın, sormayın,"
diye inledi cin. Gözleri karanlıkta kocaman görünüyordu.
"Burada karanlık işler planlanıyor. Ama onlar olduğu zaman Harry Potter burada olmamalı. Eve gidin Harry Potter, eve gidin.
Harry Potter bu işe karışmamalı efendim. Çok tehlikeli.
Harry, Dobby'nin kendi kendisine gene su sürahisiyle vurmasını engellemek için bileğini sıkı sıkı tutarak
"Kim Dobby?" diye sordu.
"Kim açtı? Geçen sefer kim açmıştı?"
"Dobby söyleyemez efendim. Dobby söyleyemez. Dobby söylememeli."
diye ciyakladı cin.
"Eve gidin Harry Potter. Eve gidin."
Harry hiddetle
"Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.
"En iyi arkadaşlarımdan biri Muggle ana babadan doğma. Eğer o da sahiden açıldıysa ilk sırada o yer alacak." Dobby bir tür sefil coşku içinde
"Harry Potter arkadaşları için kendi hayatını tehlikeye atıyor."
diye inledi.
"Ne kadar soylu bir şey. Ne kadar yiğitçe. Ama o kendini kurtarmalı. Evet, Harry Potter asla..."
Dobby birden donup kaldı. Yarasa kulakları titreşiyordu. Harry de duymuştu. Dışarıdaki geçitten aşağı doğru ayak sesleri geliyordu. Cin dehşet içinde
"Dobby gitmeli."
diye soludu. Sonra gürültülü bir çatlama sesi duyuldu. Harry'nin yumruğu şimdi boş havayı tutuyordu. Ayak sesleri yaklaşırken yatağa yattı. Gözlerini hastane kanadının karanlık kapısına dikti. Bir an sonra Dumbledore, sırtında uzun, yünlü röptöşambır ve gece takkesiyle geri geri yatakhaneye giriyordu. Heykele benzeyen bir şeyin bir ucunu tutuyordu. Bir saniye sonra ayaklarını taşıyan Profesör McGonagall da göründü. Birlikte onu bir yatağa attılar. Dumbledore,
"Madame Pomfrey bul,"
diye fısıldadı ve Profesör McGonagall, Harry'nin yatağının ayak ucundan hızla geçip gözden kayboldu. Harry kıpırdamadan yatarak kendine uyur süsü verdi. Telaşlı sesler duyuyordu. Derken Profesör McGonagall hemen arkasında geceliğinin üstüne bir hırka giymiş Madame Pomfrey ile birlikte göründü. Harry onun soluğunu hızla içine çektiğini duydu. Madame Pomfrey yataktaki heykelin üzerine eğilerek Dumbledore'a
"Ne oldu?"
dedi fısıltıyla.
"Bir saldırı daha. Minerva onu merdivenlerde bulmuş."
Profesör McGonagall,
"Yanında bir salkım üzüm vardı." dedi.
"Sanırız Harry'i ziyaret etmek için gizlice buraya girmeye çalışıyordu." Harry'nin midesi fena halde kasıldı. Ağır ağır ve dikkatle yataktaki heykele bakabilmek için kendini birkaç santim yükseltti. Heykelin boş boş bakan yüzüne ay ışığı vurdu. Colin Creevy'ydi. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Elleri fotoğraf makinesini önünde tutarken kasılıp kalmıştı.
"Taşlaşmış mı?"
diye fısıldadı Madame Pomfrey. Profesör McGonagall,
"Evet,"
dedi.
"Ama düşündükçe titriyorum. Ya bu sıcak kakao almak için aşağı inmeseydi? Kim bilir neler?"
Üçü de Colin'e baktı. Sonra Dumbledore eğildi ve Colin'in kas kata ellerinden fotoğraf makinesini aldı. Profesör McGonagall hevesle
"Sence saldırganın bir resmini çekmeyi başarmış mıdır?"
diye sordu. Dumbledore cevap vermedi. Fotoğraf makinesinin arkasını açtı.
"Aman tanrım!"
dedi Madame Pomfrey. Makineden tıslayarak buhar fışkırdı. Yanmış plastiğin keskin kokusu üç yatak ötedeki Harry'e kadar geldi. Madame Pomfrey hayretle
"Erimiş!"
dedi.
"Hepsi erimiş. Bu da ne demek oluyor Albus?"
diye sordu Profesör McGonagall telaşla.
"Şu demek oluyor ki,"
dedi Dumbledore,
"sırlar odası gerçekten bir kez daha açılmış."
Madame Pomfrey elini ağzına götürdü. Profesör McGonagall ise Dumbledore'a baka kaldı.
"Ama Albus, yani kim?"
"Mesele kim olduğunda değil,"
dedi Dumbledore. Gözleri Colin'in üstünde.
"Mesele nasıl olduğunda."
Harry, Profesör McGonagall'ın yüzünü görebildiği kadarıyla onun da kendisinden fazla bir şey anlamadığını gördü.